Ayrım 22, Şahmat, Mario Mazzanti, sayfa 282. Greta Alfieri önündeki boş ekrana gözlerini dikip sanki kendi kendine konuşuyormuş gibi fısıldadı. Sakinliğimi kaybetmemem gerekiyordu, abarttım ve gitti. Sorun değil Greta, Krebs onu hemen desteklemeye çalıştı. O hep orada, sadece kendini sanrılarından kurtarması gerek. Şu an kafasında ne görüntüler canlandığını sadece Tanrı bilir. Uzun saniyeler geçip gidiyordu. Yargıç Alonso, iki hayat, haydi ama Greta, iki hayat nedir ki? Savaşın kazanılması için bir komutan bile askerlerini feda eder. Biraz önce oynadığımız oyunu düşün. O kombinasyonda göz kamaştırıcı bir güzellik bulmuyor musun? Ama onu gerçekleştirebilmek için fili gözden çıkarmak zorunda kaldım. Greta Alfieri sonunda patladı. Bir satranç oyunu. Bu orospu çocuğu gerçek insanlarla satranç oynuyor. Kayıp küpe. Eser tamamlanmak üzere dediniz. Ne demek bu? Yargıç Alonso. Benim bir cani olduğuma inanıyorsunuz değil mi? Siz yanınızda kim varsa onun gibi benim kandan ve yitip giden hayattan etkilendiğimi düşünüyorsunuz. Sefil bir cinsel düşkünlük içinde olduğumu, kendi alanımda sapık bir yüceltme yaşadığımı düşünüyorsunuz. Hayır benim genç dostum, bu gerçekten çok uzak. Ben görevin tamamlanması için ıstırap çekiyorum. Bu o kadar çaresiz bir acı çekmek ki Greta, siz bunu hayal bile edemezsiniz. Ben aydınlanmanın hizmetindeyim ve yapılması gerekeni yapacağım. Ama bana ortaya çıkacak o büyük eserin ne olduğunu sormayın. Sadece gerçekleştirilmesi yönünde vahiy alıyorum çünkü. Devam etmeden önce bir süre ara verdi. Yargıç Alonso, Greta, size bu resimde düşen çok önemli bir görev var. Şimdiye kadar çok severek yaptığınız bir görev. Kayıp küpe, sesinizi duyurmak ve size izleyici kazandırmak değil mi? Peki ya bunu yapmak istemezsem, bu işin içine daha fazla karışmayı reddedersem? Yargıç Alonso, sizin seçme şansınız yok Greta, siz seçildiniz. Hem samimiyetsiz olmayalım, siz de bunu istiyorsunuz. Bu mesleğiniz açısından çok cazip bir fırsat. Bunun için burada değil misiniz? Kayıp küpe, peki ya yapamazsam ne olacak? Dışarıda bırakıldım. Uzun bir süredir kameralardan uzaktayım ve elbette ki bu benim tercihim değildi. Yargıç Alonso, bana güvenin. Çok yakında her şey değişecek ve ekranların karşısına dönüşünüz muhteşem olacak. Çok geç oldu. İyi geceler Greta. Bu güzel sohbet ve oyun için teşekkürler. Greta Alfieri hızla yazdı. Kayıp küpe, bekleyin, gitmeyin. Daha sorularım bitmedi. Bağlantısı kesildi, bizden ayrıldı dedi Mitnick yüzünde kurnaz bir gülümsemeyle. Ama ondan ilginç bir şeyler almayı başardım. Klebs Greta Alfieri'yi evine bırakırken Mercedes'i bomboş sokakların izin vereceğinden çok daha yavaş sürüyordu. İkisinin de konuşma isteği yoktu. Sessizliği ilk bozan Greta oldu. Neden benimle konuşmak istedi? Klebs sessiz kaldı. Demek istediğim diyerek devam etti Greta. Aslında bize yeni bir şey söylemedi. Yani e-postada yazdıklarından farklı bir şey demek istiyorum. Aksine siz ne bekliyordunuz ki Greta? Bize adını ve adresini söylemesini mi? Bize onu zıvanadan çıkaran şeyi söyledi. Yeni bir iletişim yolu ortaya çıkardı. Bu şekilde irtibata geçeceğini ve bunu sadece sizinle yapacağını söyledi. Greta siz bu muhteşem resimde başrolde olacaksınız dedi. Söylediklerini tam olarak size tekrarlamama gerek var mı? Ama ben artık ekranlarda değilim, bunu kendi de biliyor. Şu an için öyle ama bu ne kadar sürecek? Başka bir taraftan bakacak olursanız Morphy sizin için uğraşıyor. Adriana Maggezi'nin öldürülmesinden bu yana çok fazla şey oldu. Sensi daha ne kadar tüm bunları basından gizleyebilecek? İlk haberler yayılmaya başladı bile. Morphy bunu biliyor. Tek yapması gereken biraz daha sabretip bu fısıltıların artmasını beklemek. Bu olduğunda siz onun işinin öncüsü olacaksınız ve büyük bir talep üstüne ilk sırada yayına çıkacaksınız. Greta, olaylara birinci kişi olarak dahil olmak sizin sektörde çok büyük bir nimettir, değerli bir avantajdır. Hem sonra büyük haberlerin kraliçesi siz değil misiniz? Greta'ya karşısında Kattaneyi konuşuyor gibi geldi. eserini tamamlamasına çok az kaldığını söyledi. Sadece tek bir hamle. Harekete geçmesi yakın mı? Az kaldı derken zamandan bahsettiğini sanmıyorum. Hatta bundan bahsetmediğine eminim. Son birkaç saattir zaten bir sürü şey yaptı. Yeni bir cinayet, yeni bir e-posta ve bu akşam direkt olarak irtibata geçmek. Ego ve heyecanının uzun bir süre beslenmesi gerekecek. Az derken kesinlikle kastettiği kombinasyonunun tamamlanmasına sadece son bir hamle kalmış olması. Eserin tamamlanmasına az kaldı. Sadece son bir hamle. Peki bahsettiği eserine? İşte sorunun kalbi de burası. Eseri onu çıldırtan şeyin kendisi, yani dürtülerini harekete geçiren şey değil. Başka bir deyişle özlemlerini, yani gerçekten yapmak istediklerini örten bir maske değil. Anlamıyorum. Bakın Greta, günlük hayatta Morphy normal bir insan gibi davranıyor. Rahatlıkla insanların arasına karışıp bizlerden biri gibi görünebiliyor. Kendinize bunu nasıl yaptığını mı soruyorsunuz? İçindeki o vahşi ve çılgın taraf nasıl olur da sürekli patlamaz? Bunu nasıl kontrol edebiliyor? Klebs farkında olmadan Mercedes'inin hızını daha düşürdü. Bunu yapabilir diyerek devam etti. Çünkü içinde iki farklı kişilik taşıyor. Birisi normal, diğeri hasarlı. Çift kişilikli yani, bunu mu söylemek istiyorsunuz? Dar anlamda değil. Daha açık olmak gerekirse birbirinden uzak ve habersiz iki farklı kişiliğin, yani birbirinden tamamen farklı iki insanın bir bedende bir araya gelmesi gibi bir şey değil. Ki zaten bu farklı ve seyrek görülen bir patolojidir. Nedir öyleyse? Morphy'nin taşıdığı kişilikler birlikte yaşıyor ve kendi aralarında bir denge bularak birleşiyorlar. Bunu da onu çılgınlığa sürükleyen dürtünün ta kendisi sayesinde yapıyorlar. Rahatsız olan kişilik aslında normal kişiliğin karşılanmamış arzularının çürük bir meyvesidir. Morphy çok uzun bir süredir hak ettiği değeri görmediğini ve takdir edilmediğini hissediyordu. Hayat ve insanlar hak ettiğini hissettiği ve özlemini çektiği değeri ona vermiyorlardı. Yani ün ve başarıyı. Yavaş yavaş zihninde bunu ona inanmayanları cezalandırarak zorla elde etmeye yönelik çılgın bir kararlılık oluşmaya başladı. Bunu dehşet saçarak yapacaktı. Evet, şöhret ve korku. İşte onun amacı, ulaşmak istediği hedef bu. Şöhret ve korku onun eseri ve sadece onu çıldırtan ve aşağılık eylemlerini bir kahramanlık örtüsü altına gizleyen güdü sayesinde nihayet normal kişiliğinin arzularını tatmin edebiliyor. Normalliğini tatmin edebilmek için mi böyle çıldırdı yani? Söylemek istediğim bu mu? Ama bu delilik. İnsan zihninin işleyişi çok karmaşıktır. Bazen anlaşılamaz ve düşmanca görünebilirler. Ama temel olarak böyledir. Morphy'nin çılgınlığından harekete geçmesi normalliğini tatmin etmek için. Hayatta sürekli kendini önemli hissederek, kendinden ve yaptığı şeylerden bahsedildiğini duyarak yer almak istiyor. Morphy'den bahsedilsin istiyor. Şehrin korkulu rüyası Morphy. Birkaç saniye hiçbiri konuşmadı. Yakın bir zamanda harekete geçeceğini sanmıyorum diyerek tekrar konuşmaya başladı Klebs. Şimdi son gelişmelerin ortaya çıkmasını, basının kendisinden geçmesini, sizin tekrar televizyonlara dönmenizi ve onun hakkında konuşmanızı bekleyecek. Ne zamanki ilgi, huzursuzluk ve korku azalmaya başlayacak, işte o zaman harekete geçme vakti gelecek. Belki öncesinde size bir e-posta gönderecek ve sonra yeni kurbanına yönelecek. Böylelikle kimse unutamayacak. Bir kabus gibi, habis gibi şehrin üstüne çökecek. Bir efsane olacak. Greta Alfieri üşüyordu. Arkasını görebilmek için önündeki aynayı biraz indirdi. Mitnik'in evinden ayrıldıklarından beri bir araba onları izliyordu. Adı koruma ya da gözetim olsun fark etmez. Bu ilk defa kendini güvende hissettirdi. O zaman bir süre hiç sesi çıkmayacak, öyle mi? Sanmıyorum. Bu demek oluyor ki onu yakalayabilmek için elimizde başka bir şansımız olmayacak. Ama Mitnik onun bilgisayarına girebilseydi. Burada da yanılıyorsunuz Greta. Mitnik'in onun bilgisayarında açtığı delik, buna öyle diyelim, çok kıymetli. Ve biraz şansımız yaver giderse bizi ona götürebilir de. Mayatsa Klebs'i Mitnik'in evinden çıkarken kendine verdiği randevuya tam vaktinde gitti. Hemen harekete geçen Mercedes'in içine giriverdi. Saat gecenin ikisini birkaç dakika geçiyordu. "Oltaya geldi," dedi Klebs birkaç saniyelik sessizlikten sonra. "Ama nereden internete bağlandığına ulaşamadık." Arabada hala Greta Alfieri'nin parfümü kokuyordu. "Mitnik sabit diskine girmeyi başaramadı mı?" "Hayır, ama bilgisayarının basit bölümlerini görebildi. Mesela işlemci, anakart, video ve ses kartı gibi. Marka ve seri numarasını aldık. Mitnik'e göre parçaları farklı markalardan toplanmış bir bilgisayar bu. Morphy'nin bunu kendi başına toplayıp kurduğundan emin. Eğer doğru gördüyse seri numaralarından yola çıkarak parçanın dağıtımının ne zaman nereye yapıldığını bulabiliriz. Ve aynı zamanda parçaların kimin tarafından satın alındığı da araştırılabilir." "Aynen öyle," diyerek kurnazca gülümsedi Klebs. 10. gün, sabah. Greta Alfieri az ve kötü uyumuştu. En son ne zaman kabus gördüğünü hatırlamıyordu bile. Büyük olasılıkla daha çocukken, ama o gece bütün o kabussuz geçen zamanın acısı çıkarılmıştı. Gözünü her kapadığında karşısında Paola Cerny'nin kanlı yüzünü ve kanlı bir bilgisayar klavyesinde yazmakta olan kendi ellerini görüyordu. Mesleği gereği ziyaretçi olarak savaş alanlarında, katliam sahnelerinde, bir deprem ya da sel mağduru olan halk arasında bulunmuştu. Katillerle, çocukları ortadan kaybolmuş annelerle ve elleri kanlı diktatörlerle röportajlar yapmıştı. Ama Greta Alfieri hep rahat uyumuştu. Onun için haber haberdi, o kadar. Yataktan çok erken kalktı. Deli gibi yıkandığı duşun altında makyaj yaparken, giyinirken umutsuzca kendisine ait o sıcak rahatlama hissini aradı. Yayın bölümüne girip ortadaki salondan yürümeye başladığında, üstünde zaferinin memnuniyeti yerine hafif bir rahatsızlık, geçmişle ilgili olmayan bir uyarı hissetti. Greta Alfieri sanki kendisi değildi de ona artık çok uzak gelen davranışları oynayan başka biriydi. Katıldığı az kişiden oluşan ve kendisinin başrolde olduğu toplantıda bir gece önce olanlardan ve Morphy'ye attıkları yemden hiç bahsetmedi. Tekrar haber programına dönüyor olmaktan dolayı hiç hissetmediği sahte bir heyecan sergiledi. Arşivden gösterilecek kısa filmleri seçti. Kullanılacak ışıkları, giysileri ve çekim açılarını kısaca ertesi gün seyircilere canlı olarak sunulacak son dakika haber programı ile ilgili her türlü detayı kararlaştırdı. Toplantı geç vakte kadar sürdü. Klebs'in ona verdiği cep telefonu çaldığında saat öğleden sonra 2'yi biraz geçiyordu. Öğleden sonra. Mercedes'in arka koltuğunda Greta Alfieri'nin varlığından dolayı biraz sıkıntılı olan Mayetza oturuyordu. Klebs lafı hiç dolaştırmadan konuya girdi. "Biraz önce Mitnik'in Morphy'nin bilgisayarından aldığı bilgiler doğrultusunda bilgisayarın parçalarıyla ilgili sonuçlar elimize ulaştı." Sesinden heyecanına zor engel olduğu anlaşılıyordu. Greta hemen sordu. "Ne gibi bilgiler?" "Kaliforniya ve Tayvan'daki üretim merkezleriyle görüştük. Her bir parçaya ait seri numarası sayesinde birkaç dakikada hepsinin üretim tarihlerini ve yerlerini bulduk." Klebs arabayı Greta Alfieri'nin onu kullanırken görmeye alıştığından çok daha hızlı bir şekilde sürüyordu. Parçalar kısa süre önce üretilmiş ve perakende satış için Avrupa pazarına sürülmüş. Mitnik haklı çıktı. Morphy bu parçaları kendi başına toplayıp tek tek satın alarak oluşturmuş bilgisayarını.
"Yani bunları nereden satın aldığını öğrenebilir miyiz?"
"Daha net söylersek bu parçaların nerede satışa sunulduğunu dememiz gerek. Ses kartı dışında parçaların hepsi tek bir dükkandan alınmış Greta. Şimdi oraya gidiyoruz. Biraz şansımız varsa..." Greta Alfieri de Klebs'le aynı heyecanı hissetmeye başladı ve neden bu işe onu da karıştırdığını merak etti.
"Affedersin ama neden beni de götürüyorsun? Ben ne işe yarayacağım?"
"Çok büyük bir mağaza, tam bir elektronik süpermarketi." Klebs'in gözlerinden bir ışık geçti. "Kameralar, güvenlik kameraları var ve genellikle bunların kayıtları birkaç gün saklanır. Eğer bu görüntülerde Morphy'nin kim olduğunu tahmin edebilirsek sizin de onu görmenizi istiyorum." Greta Alfieri midesinde bir boşluk hissetti.
"Neden? Etrafımı daha iyi kontrol edebilmem için mi? Yoksa son günlerde onu etrafımda görüp görmediğimi anlamak için mi?
Klebs kendi kendine bu ipucunu sonuna kadar takip edebilmeleri için şansa ihtiyaçları olduğunu defalarca yinelemişti. İşte şimdi umduğundan daha çok şansları olduğunu fark ediyordu. Mağazanın müdürü bütün mağazada güvenlik kamerası sistemi olduğunu anlattı. İlgilendiğiniz parçalar birkaç hafta önce geldi. Görüyor musunuz diyerek bilgisayarının ekranını işaret etti. Bu sütunda yükleme yazar, yani malın bize gelip satışa sunulduğu tarih. İşte burada. Tıklayarak ekranda yeni bir sayfa açtı. Boşaltma, yani malların ne zaman satıldığı ise... bakalım, dün bütün parçalar, dün aynı saatte satılmış, tek bir kişi tarafından bile alınmış olabilirler.
Peki ulaşabileceğiniz?
Faturaları mı? Elbette, işte burada. Mayetza ve Greta Alfieri ekranı daha iyi görebilmek için Klebs'e doğru eğildiler. Bütün parçalar aynı kişiye saat 18.22'de satılmış, 7 numaralı kasadan, banka ya da kredi kartı yok, nakit alınmış, fatura istenmemiş.
Aslında isteseydi çok güzel olurdu diyerek fikir yürüttü Mayetza.
Greta da araya girerek sordu.
Başka bir şey satın almış mı?
Evet, Edith Piaf'ın La Voix, La Poesia adlı müzik CD'si ve bir kitap. Bir cinayet romanı, Kriptokrasi.
Klep sinirli bir hareket yaptı. Bir güvenlik kamerası sisteminiz var. Peki kasaları gören bir kamera var mı?
Elbette.
Kayıtları saklıyor musunuz?
5 gün saklayıp sonra siliyoruz. Ne istediğinizi anladım. Size hemen saat 18-18.30 arasındaki tüm kayıtları çıkartayım.
Kayıtların bulunması sadece birkaç dakika sürmüştü. Ama buna rağmen Greta'ya zaman hiç geçmeyecekmiş gibi gelmişti. Ortam çok gergindi.
Müdür kasetteki kaydı saat 18.20'ye gelene kadar ileri aldı.
2 dakika. Sadece 2 dakika içinde Morphy ekranda görünecekti. Klebs bembeyazdı. Ellerini yumruk yapmış, çenesini ise sımsıkı kenetlemişti. Ama ekranda görüntüler akmaya başladığı anda engel olamadı, bir hayal kırıklığı hissetti. Tek kamera kasaların üstünden çok geniş bir açıyla görüntü alıyordu. Her ne kadar 7 numaralı kasa objektife en yakın olsa da sıradakilerin tümünü görebilmenin imkanı yoktu. Ve hepsinden öte müşterinin 1/3'ünü tepeden gösteriyordu. Morphy'nin yüzü ancak tam arkasını dönerse görülebilirdi.
1 dakika. Kasaların önündeki sıra ilerleyip duruyordu. Para ödeme işi hızlı bir şekilde sürüyordu.
7 numaralı kasanın önünde görüntüye bir adam girdiğinde saat 18.21.12'yi gösteriyordu. Üstünde bir eşofman vardı. Kasiyere 3 kutu, bir CD ve koyu renk kapaklı bir kitap uzattı.
Lanet olsun diyerek ağzından kaçırdı Mayetza. Adam kafasını oldukça iyi saran bir şapka takmıştı ve yüzünün geride kalan o küçük kısmı ise kameranın çektiği görüntüde görülmüyordu.
Yüzü görünmüyor.
Klebs'in tüm sinirleri gerilmişti. Sanki her an monitördeki kasanın önünde duran adamın üstüne atlayacak gibi görünüyordu.
Görüntüler saat 18.22.02'yi gösterdiği sırada kasiyer fişi verip parayı kasaya koydu. Adamın uzaklaşırken arkası göründü ve kısa bir sürede görüntüden çıktı. Tüm o zaman boyunca bir kere bile arkasını dönmemişti.
Lanet olsun, lanet olsun!
Mayetza bağırıp duruyordu.
Morphy miydi?
Klebs Greta'nın sorusunu duymazdan gelerek mağaza müdürüne döndü.
Başka açılardan görüntüler, başka kameralar var mı?
Bazı koridorlarda var. Giriş kamerası maalesef 2 gündür bozuk, çalışmıyor.
Saat 18'den başlayarak hepsini görelim.
Kendine Nick diyen adam sabırla doğru zamanı bekledi. Yeni kurbanının oturduğu apartmana kimse onu görmeden girmeyi başarmıştı. Elinde sıradan bir çanta taşıyordu ve bir de jilet gibi keskin bir bıçak. Hiç ses çıkarmadan merdivenlerden en üst kata kadar çıktı. Her katta etrafta kimsenin dolup olmadığını dikkatle kontrol etti. Çatıya açılan kapıyı hızlıca zorladı ve ardından sessizce kapattı. Bir köşeye oturarak uzun bekleyişine başladı.
3. ve son hamle. Bu gece olacaktı. Karanlık çökünce sadece birkaç saat kalmıştı.
Akşam. Klebsensi'yi direkt bilgilendirmiş ve Benny ile adli tıp lokalinde buluşmuştu. Greta Alfieri'yi haber kanalına bırakmadan ve Sensi'yi aramadan önce mağazada tüm kayıtları izlemişti. Morphy objektiflere birkaç defa rafların arasında yakalanmış ama yüzünü hiç göstermemişti. Kayıtları adli tıbba vermişlerdi. Kullanılacak programlarla ortaya en uygun yüz görüntüsü çıkacaktı. Bu antropometrik veri toplama ve özel filtre aracılığıyla büyütülen ve analiz edilen ayrıntılar sayesinde olacaktı. Teknik görevli eğer bir şüphelinin görüntüsünü alacaksak antropometrik filtreler devreye girer ve bunun başka herhangi bir suçluyla örtüşüp örtüşmediğini de söyleyebiliriz demişti. Şimdi Sensi'nin ofisi gergin bir tel gibiydi. Mayetsa'nın yüzü yanıyordu sanki. Klebs Morphy'nin duran görüntüsüne tekrar gözlerini dikmeden önce saatine baktı ve bilgisayardan çıkan analiz sonuçları içinden tekrarlamaya başladı. 1.72 boyunda eşofman giymiş olmasına rağmen çok atletik değil, hatta belki biraz kilolu. Bir omzunu diğerine göre yüksekte tutuyor. Bu vücut şeklinden uzun süre hareketsiz durduğu sonucuna varılabilir. Ofiste uzun süre masa başında ve bilgisayar karşısında çalışıyor. Parmağında yüzük yok, şapkasının altında az görünen saçları kısa kesilmiş ve koyu renk, ayağındaki koşu ayakkabıları 43 numara. Uzun ve zor bir av olacaktı bu. Komiser Benli olumlu görünmeye çalıştı.
Tam bir robot resim olduğu söylenemez patron ama elimizde hiç değilse bir şeyler var.
Sensi gözlerini kapatarak nefes aldı.
En başa dönmemiz ve onu Adriana Maggezi ile iletişim kuran kişiler arasında aramamız gerek. Bu çok basit bir göz kontağı bile olabilir.
Mayetsa çoktan kendini dükkanlar, ofisler, spor salonları, dans okulları, bekleme odaları ve metro istasyonları arasında deli gibi koşarken görür gibi oldu. Benli özellikleri sıralamaya başladı. 30-35 yaş arasında, 1.72 boyunda, ayakları 43 numara, eğer varsa kısa ve koyu renk saçlı, çok hafif kilolu. Sıralamaya Klebs devam etti. Duruşunda çok belirgin bir eğiklik var. Hayatı hareketsiz ve bilişim hakkında çok bilgili. Bilgileri komiser Benli tamamladı. Ve kasada aldıkları arasında Piaf'ın müzik CD'siyle garip ismi olan bir cinayet romanı var. Uzun bir sessizlikten sonra Sensi tekrar derin bir nefes alarak konuştu.
Kolay olmayacak. Çok fazla adama ve zamana ihtiyaç var.
Vaktimiz olacaktır. Morphy bir süre sakin kalacaktır. Klebs sözlerini tamamlayamadan Fonzar koşarak yanlarına geldi.
E-posta, şimdi geldi.
Sensi mesajı sinirli bir şekilde okudu ve rengi çarşaf gibi beyazlaştı. Kağıdı Klebs'e verdi.
Sanırım o kadar vaktimiz yok.
22. ayrımın sonu, sayfa 296.